Ayrım 39, sayfa 328, Şarköy. Zoe ortalıkta yoktu. Barba da yoktu, Eva da yoktu. Sanki yer yarılmış ve yok olmuşlardı. Şarköy halkı bu yokluğun bir tehlikeli ihtimal yaratacağı endişesi içindeydiler. Durumu yüzbaşı İhsan'a anlatmak için kumandanlığa geldiklerinde kafile yola çıkmıştı ve kafileye yanaşmak yasaklanmıştı. Şarköy bir ikindi vakti şimdiye kadar hiç rastlamadığı bir hüzün ve siyahlık içindeydi. Yüzbaşı İhsan sabah erken saatinde Haydarpaşa Asker Hastanesi'nden gelen haberin acı tesirinden kendisini kurtaramamış ve sırayla sahilde atıyla gezintiye çıkmıştı. Bazen dakikalarca dört nala koşturuyor, bazen inip sakin dalgalar üzerinde yalın ayak dolaşıyordu. Marcos'un mezarına gitti. Bağlarının arasından geçti. Mevsim meyvelerinin en olgunlarını seçerek mezarın kenarına dizdi. En olgunlarından birini ısırdı. Marcos, biliyorum içinde helal duygunların coşkunluğu var. İkimiz de bir küçük meyve lezzetinde hal sorup hatır soruyoruz. Meyveyi tamamen yedi, mezara yanaştı. Sana kötü bir haberim var Marcos. Doktorlar Yüzbaşı Bekir'in hayatından ümidi kesmişler. Önce kuşlar korktular, sonra gökyüzü ürktü. Başımızda eserken açıkların rüzgarı, gönlümüz düğümlenmiş bir kimsesiz limanda. Kanımızda kaynıyor denizin sancıları, karanlığı bekleyen korku yüklü zamanda. Resmo Mevlevi Hanesi. Resmo'da kırlangıçlar gururlu bir dostluğu paylaşırlar. Bu dostluk az bulunur bir talih fırsatıdır. Kırlangıç talihini duymamıştım. Sen? Biliyorum. Ama kullanma imkanım hiç olmadı. Neden? Musa sırtını duvara dayamış, ikindi güneşinin keyfini sürüyordu. Arkadaşının bu meraklı sorusuna cevap vermekte tereddüt geçirdi. Söyleyecekleri delikanlının beklentilerini şaşkınlığa çevirebilirdi. Susmanın ise içindeki tereddütün derinliğinde ürkek bir zaaf gibi onu yorabileceğini düşündü. En iyisi kısa bir cevapla soruyu geçiştirmeyi düşündü. Kırlangıçların ömrü 6 ay bile değildir. Hiçbiri sonraki seneyi göremez. Musa sözlerinin bırakacağı tesiri görmeden konuşmasına devam etmek istedi. Kısa sessizliğin arkasından bir sesin Davudi ahengiyle irkildi. Kendisi gibi bir delikanlının ürkek tavrı dikkatini çekti. Delikanlı kelimelerini özenle seçiyor, her cümlenin muhatabında istediği etkiyi yarattığına emin olunca ikinci cümlesine geçiyordu. Kırlangıç gördüğüm zaman bir canlının yakın akıbetiyle yüreğim dağlanır. Kırlangıçların kanat çırpışında yorgun ve gamlı bir çöküşün güzergahını fark ederim. Musa sözden etkilenmiş ama manasını tam sökememişti. Bu tereddüt hemen fark ediliyordu. Başını sözün sahibine çevirdi. Kendisi gibi genç ve saygılıydı. Üçü de birbirini ilk kez görüyorlardı. Bir kırlangıç talihinin bir araya getirdiği bu tesadüf neydi? Üçü de bunun bir tesadüf olmadığını hissediyor ama açık bir teşhis itibariyle ne diyeceklerini kestiremiyordu. Şifahane sütunlarının ortasında kendilerini izleyen Hoca Efendi'yi gördüler. Derlenip toparlandılar. Hoca Efendi onlara doğru geliyordu. Belli ki konuşmanın tamamını duymuş, eksik kaldıkları yerde onları aydınlatmak istemişti. İslam dünyasında tasavvuf anlayışının kutsallaşması, aklın hakkını vermekle başladı. Ulvi amaçlarla örgütlenmesi, yani tarikatlar halinde ortaya çıkması 10. yüzyılda başlar. Tarikatlarda sevgi, güven, saygı, sabır ve tevazu içinde Allah'a ulaşma yolu aranır. Buna edep ve izan öğretisi denir. Musa irkildi. Bu sözleri köy imamının akşam sohbetlerinde dinlemişti. İmam efendinin ilahi idrakin bahislerinde konuları tamamlayınca son olarak "Bir akıl bahsimiz var. Her mümin inancının isabetini akılda aramalı" dediğini hatırladı. Bir de akıl bahsimiz var. Hoca Efendi ile göz göze geldi, başını öne eğdi. Bir hata işlediği endişesine kapılmış, bu halinden utanmıştı. Hoca Efendi açıklamasına devam etti. Sufi idrakini yükselten vasıf, tasavvuf erbabının aklıdır. Ruhlarında bunu yapabilecek olgun ve iştahlı duygulara sahiptirler. Zihin ve kalp temizliği içinde nefis ve ruh terbiyesi ile ilahi hakikati keşfetmeye çalışırlar. Musa nefis ve ruh terbiyesini biraz da olsa köy imamından dinlemiş ve etkilenmişti. İlahi hakikati keşfetmenin ilmini bilmediğini hemen fark etti. Hoca Efendi ile göz göze geldi. Bu temas yetti. Hoca Efendi beklenen açıklamasına başladı. Tasavvufi anlamda tarikat, hakka ve doğruya giden yol demektir. Yani Allah'a ulaşmanın yoludur. Dinin özüne varmaktır. Dünya ve ahiret saadetine ermektir. Karşısındakinin hangi aşamaya vardığını kestirmeye çalıştı. Varmak istediği sonucu henüz kestirememiş olduğunu fark etti. Konunun biraz daha kolay kavranmasına yardımcı olmak istedi. Dinleri ve inançları kötüye kullanan örnekleri sadece bugün yaşamıyoruz. Geçmişte de bu üslup bozukluğu vardı. Hoca Efendi'nin son bir sözü daha vardı. Onu da söyleyip bu bahsi kapatmaya karar verdi. Eskiden korkardık. Şimdi cesaretimiz var. Bu bile büyük bir inkişaftır. Sonra canları başıyla selamladı. Sofra vakti gelmişti. Hep birlikte matbaaya geçilecek ve yemek yenecekti. Musa geldiği günden beri çeşitli vesilelerle, çeşitli kişilerin yol göstericiliğinde dergahın terbiyesinden istifade etmişti. Bugün ilk kez matbah adabını tanıyacaktı. Bir aksamaya meydan vermemek için kendisine yardımcı olacak bir önder kişinin tayin edildiğini duymuş ama kim olduğunu bir türlü öğrenememişti. Genç Hoca Efendi delikanlıların dağılışını izledi. Ayrılık sırası Musa'ya gelince bakışıyla beklemesini işaret etti. Gözde olan şeylerden değil, gerçek olanlardan da söz edilmelidir. Bizi hayatın içinde tutan ve hayallerimizi zenginleştiren değer bu gerçeklerde gizlidir. Yeter ki içimizde boy veren her fidanı tanıyacak kadar saygımız ve sabrımız olsun. İstanbul Haydarpaşa Asker Hastanesi. Mehmet Nabi kapıyı açarak Nesibe Nusret'in içeriye girmesine yardımcı oldu. Başhekimi daha önceden aramış ve Nesibe Hanım'ın Şarköy'den tanıdığı Yüzbaşı Bekir Bey'in ziyaretinde bulunmak istediğini rica etmişti. Başhekim 40 yılın hekimiydi. Seçilen kelimelerden, seslerin titreyişinde bu tür ricaların gerisindeki duygusal dünyayı hemen keşfeder ve ziyaret boyunca bu keşfin yarattığı izlenime göre davranırdı. Hüzünlüydü. Yüzbaşının durumunu Nesibe Hanım'a anlatmadan önce Mehmet Nabi Bey'e aktarmanın daha uygun olacağını düşünmüş ve izin istemek için fırsat aramıştı. Nesibe Nusret gerçekten talihsiz kadındı. Başhekimin bulamadığı fırsat kim bilir başka hangi endişeli geleceğin ifadelerinde saklanıyordu. Mehmet Nuri Bey öne çıktı. "Sizi fazla rahatsız etmek istemiyoruz kumandan. Hastamızı bir an evvel görebilir miyiz?" Kumandan askeri hastanelerin sert kurallarını biraz yumuşatmış ve Mehmet Nabi Bey'in hatırını olduğu kadar Nesibe Nusret'in halini de dikkate alarak durumu hemen açıklamayı uygun bulmuştu. "Hastamızı bugün siz yoldayken kaybettik." O da buz kesti. Nesibe Nusret sarsıldığını belli etmemek için bütün direncini kullandı. Mehmet Nabi Bey ile göz göze geldi. "Size şükran borçluyum. Beni bir dostumun son anına yetiştirmek için büyük gayret üstlendiniz. İnanınız ki merhum her takdire layık bir lütufla dünyaya gelmişti." Kumandana döndü, onun da gayretlerine teşekkür edip ayrılmak istiyordu. "Size de şükranlarımı sunarım. İnanınız ebedi bir idrak ile bu gayretlerinizin müteşekkiri olacağım." Mehmet Nabi Bey'in elini tuttu, iki eliyle sardı. Öpecek kadar yakındı, sordu. "Dönmek için gecikmeyelim. Yorgun değilseniz kumandana veda edelim." Kumandan tecrübeliydi. Neler görmüş, neler geçirmişti. Küçük bir işaretle Mehmet Nabi Bey'in dışarı çıkmasını istedi. Yalnız kalınca masasına geçti, çekmeceyi açtı. Bir kadife torbayı Nesibe Nusret'e uzattı. "Bunu sizin almanızı istiyordu. Eğer durumunuz müsait değilse adresinize de gönderebilirim." İkisi de sustular. Ezan başlamıştı. Selanik. Bazen hepimizin içinde orasını burasını açmaya meraklanmış genç kız duyguları boy verir. Bu duyguların içimizde hoş cesaretler yarattığını fark ederiz. Eğer kendimizi bu duyguların tesirine bırakırsak, sevindirici manzaralarda yüceldiğimiz seviyeleri görürüz. Sonra bir çığırtkan davet kahkahası duyarız. O anda yükseldiğimiz seviyeden yere düşeriz. Hayatın kan revan olduğunu bize öğreten en tesirli öğretmen işte bu düşüştür. Kırma taş döşeli daracık sokakların iki yanındaki evlerin cumbalı pencerelerinden bir sıcak davet alırsınız. Kapı pervazlarına dolanmış yaseminler gönlünüzün ilk köprüsünü kurar. Kalın taş duvarların gizlediği avluların içinde yükselen bir meyve bahçesi vardır. Narların, incirlerin, eriklerin arasından sarkan hanımeliler, mor bahçeli begonvinler, seyrek dikenli sarmaşık gülleri el ele verip eğilirler. Bu katıksız bir yaşama sevincidir. Orta kayaların doğası, insana bir iklim değil, bir hayat idrakinin hazlarını sunar. Bu hazın zemini bir bayram yerine benzer. İçine kapanmaya, elem duymaya, hakkı olmayan bir sevinç ılıklığı gibi insanı kuşatır. Yalnız kalmaya izin vermeyen bir efendilikle sizi orta sıcaklığa davet eden çapkınlık gibi arzulu ve sabırlıdır. Bu arzu ve sabır geceleri kokularıyla insanın uykusuna girer ve düşlerine sızardı. Hiç yalnızlık duyulmayan bir kucaklamada orta kayalar köyü bir aşkı başkalaştırıverirdi. İlk kez görenler bu başkalaşmaya kapılıp duygularını usta birinin ellerine teslim eder, o eller bahar tenidir. Orta kayalar kafilesi tren istasyonuna girmiş ve hazır vagonlara yerleştirilmişti. Drama kafilesi bekleniyordu. İstasyona gelince hemen trene bindirilecek ve Türkiye'ye sevk edileceklerdi. Göçmen örgüsünde kahramanlarına güçlü bağlılık hisleri kazandırmak serin tabiatlı bir zemin gerektirir. Her köşede adeta bir saraylı mekan ihtişamı yaratırdı. Selanik, Makedonya topraklarının gözbebeğiydi. Gülmesini de ağlamasını da bilirdi. Şimdi gülüyordu. Selanikli talihlidir. Sevmek için niyeti olan herkese çözümün en kolayını sunar. Başınızı çevirmeniz yeterlidir. Orta kayalar kafilesi edeplice trene yerleşmiş, etrafı kolaçan ediyordu. Acıyı gizlemesini bilen bir takdir hissiyle çevreyi seyrediyor ve kendi topraklarının bereketine sahip olacak talihli mübadillerin kimler olacağını merak ediyorlardı. Hepsinin zihninde alelacele terk edilmiş evlerinin hasreti vardı. Mennan Ağa, torunları için topladığı mürdüm eriklerini odun ateşinde kaynatmış ve kıvamını bulmuş nefis reçeli kilere yerleştirmeye fırsat bulamadığı için kendine kahretmiş, köye gidecek bir mübadile rastlarsa evini tarif edecek ve o güzelim reçeli afiyetle yemelerini söyleyecekti. Ortalık sessiz ve kimsesizdi. İnsan vicdan azabından kurtulsa bile Tanrı'nın gazabından kurtulmaz. Tanrı insanı cezalandırmak için mutlaka bir sebep bulur. Resmo. Anastas ve Sakızlı liman kayalıklarına giden yolun iki yanını tuttular. Parios Anastas'ın elini tutuyordu. Küçük Emil de Sakızlı adaşının yanındaydı. Elinde bir taş vardı. Belli ki başından geçen macera ona silahsız dışarı çıkmamanın telkininde bulunmuş ve galip gelmişti. Mübadil kafilesi limana ininceye kadar jandarmalar kimseye göz açtırmadılar. Eziyetli hiçbir hareket yoktu. Ama onca yılın sıcak dostluğunda bir hüzün vardı. Bu dostluk son gün Glafkos'un doymak bilmez iştahıyla yaralanmış, derin ve kanayan bir yaraya dönmüştü. Müslüman mübadiller ilk geldikleri gün limanı kayalıklarında karşılayan Rum kadınları gibi aynı kayalıklarda Türkiye'ye gidecek Müslüman mübadilleri yollayacaklardı. Eleni meydana topladığı mübadillere bu teklifte bulununca önce hayret, sonra sevinçli bir mutabakat belirmişti. Mübadiller köye bir isim verilmesini istemişlerdi. Herkes bir isim düşünüp bu gece köy meydanındaki toplantıda bulduğu ismi önerecekti. Porios bütün gücüyle bağırdı. Kaptan köşküne çıkıyor. Kaptan köşküne çıktı, nefesler tutulmuştu. Önce gemi demir aldı, sonra uzun uzun hareket düdüğü çaldı. Giresun vapuru yola çıkıyordu. Liman kayalıklarına dizilmiş İzmir, birinci mübadil kafilesinin kadınları ellerindeki beyaz havluları sallamak için işaret bekliyordu. Elene öne çıktı. Haydi, yolları açık olsun. Bütün kadınlar aynı anda havluları sallamaya başladılar. Belediye reisi korktuğunun başına gelmediğini görüp rahatlamıştı. Bu fırsatı kullanıp Smirna'ya iltifat etmek istedi. Sayenizde bu işi kavgasız gürültüsüz bitirdik. Smirna başını salladı. Başarının sahiplerini eliyle işaret etti. Hayır, benim değil, onların sayesinde. Şu becerikli kadın ve şu yiğit adamın gayretiyle her şey başarıldı. İzmir mübadiller kafilesi köylerine dönmek üzere geriye döndüler. Smirna kendilerini tebrik etmek için bekliyordu. Önce Eleni'yi gördü, yanaştı. Sesinin yumuşaklığı çok şey söylemeye yeterliydi. Tebrik ederim. Her şey sayenizde başarıldı. Eşinizi göremedim. Ona da lütfen takdirlerimi ve teşekkürlerimi söyleyiniz. Eleni bu yol kesmenin asıl muhatabının Anastas olduğunu hissetti. Çok nazik bir lisanla Anastas'ı gösterdi. Yakınlığınıza teşekkür ederim. Kendisine söyleyeceğim. Ama sanırım içinizde bizzat söylemek gibi heyecanlı ve iştahlı bir arzu var. Bekleyelim. Bize yaklaşıyor. Anastas'ın heybetli manzarası insana güven ve ürküntü veriyordu. Sakızlı Emil, küçük Emil'i omuzlarına almıştı. Parios'un gözlerinde ışık sönüktü. Anastas hızla kolundan tuttuğu gibi Parios'u omuzlarına oturttu. Smirna gülüyordu. Sesini yükseltti. Hiçbir sebep oğlunu omuzlamış babanın keyfini bozamaz. Şarköy şehitliği. Gömme işleminin tamamlandığı haberi gelince Nesibe Nusret ayağa kalktı. Nabi beyefendi, son bir ricam olacak. Başında bir Fatiha okumak istiyorum. Mehmet Nabi Bey sadece başını salladı. Sessizlik bazen en güçlü çığlıktan çok daha tesirli oluyordu. Kavala Tren İstasyonu. Hasan Hoca kafilesini firesiz şekilde istasyona getirdi. Kafile yolcuları kumandanın gösterdiği yere eşyalarını indirdiler. İstasyon kumandanı Hasan Hoca'yı istasyon meydanına çağırdı. Herkesin duyacağı, biraz da korkacağı bir hiddet ve ses tonuyla düzen içinde trene binmelerini belirtti. Yaşlılardan başlamak üzere kafilenin trene bindirilmesini istedi. Koltukların yetmemesi halinde diğer treni bekleyeceklerini söylüyordu. Son cümle büyük isyana dönüştü. Herkes bir an evvel Türkiye'ye gitmek istiyordu. Sonunda istenen oldu. Hasan Hoca'nın ısrarıyla sorumlu olduğu kafile tamamen trene yerleştirildi. Tren kalkmak üzereydi. İnsanları şaşkına çeviren bir heyecan dalgası istasyonu sardı. Orta Kayalar köyüne komşu küçük kafileler sökün edince her şey alt üst oldu. Hepsi de Orta Kayalar kafilesiyle birlikte Türkiye'ye gitmek istiyordu. Böylece birbirlerine yakın yerleştirdikleri için Orta Kayalar köyü ve çevresi eski düzenlerinin devamını sağlayabileceklerdi. Bu heves adeta vazgeçilmez talep haline gelmişti. Çocuklar ve yaşlı kadınlar trenin yola çıkmasını engellemek için raylara oturmuşlardı. Sonunda istasyon şefi ateşçiye seslendi. Makiniste söyle, tam tekmil hazırlığını tamamlasın. Birazdan kalkacaksınız. Son gelen kafilenin ihtiyarlarından ancak birkaç kişi trene yerleştirildi. Diğerleri trenin üzerine çıkarılacak ve orada seyahat edeceklerdi. Kafile sorumluları diğer treni beklemek yerine vagonların üzerinde seyahat etmeyi uygun bulmuşlardı. Bütün kafilelerde bir kavuşma hasretinin tutulmaz kıvraklığı vardı. Mübadiller vagon üstüne yerleşince harekete geçilecekti. Ayrım sonu. Sayfa 337.